Ayrım 9.
Yapılması gerekiyor dedi Sovyetler Birliği Başbakanı Mikhail Nabov. Deniz işleri danışmanı, yoldaş Amerikalılar Şili olayından bu yana avlanma alanları sınırlarını çok sıkı olarak koruyorlar dedi. Dünya mahkemeleri tarafından onaylanmamasına karşın 200 millik istekleri bir gerçek olarak karşımızda bulunmakta. Ayrıca o sularda bir balıkçılık maskesini örtemeyeceği kadar güneyde. Uzay platformunda ne olduğunu öğrenmeliyiz. Denizaltı göndermemiz olanaksız. Düşman bir kuvvet olarak görebilirler denizaltıları. Uygun su altı aygıtları olan bir su üstü teknesinden başka bir seçeneğimiz yok. O zaman balık araştırma teknemiz Akademik Knipovich o bölgeye çok yakın şu anda. Uygun bir tekne midir? Knipovich 3000 gross tonluk tek dizel motorlu 84,5 metrelik bir teknedir. Tek kusurlu yanı saatte en fazla 13 mil yapabilmesidir. Başbakan omuzlarını silkti. Onların jetleriyle zaten yarışamayız. Devam et. Teknede vinçle indirilen su altı aygıtları bulunmaktadır. Son hızla giderlerse cumartesi öğle saatlerinde Bahama sularında olabilirler. Hemen emri ver dedi Nabov. İskele tahtası üzerinde bir ayak sesi duyan Kaptan Arthur Lovejoy, Paul Forsyth'ın karısıyla gelmiş olduğunu düşünerek karşılamak için dışarı çıktı. Boynuna bir çift ince ve güçlü kol sarıldı. Yüzü öpücüklere boğuldu. Baba diye bağırdı Janet Lovejoy. Jen, ne arıyorsun burada? Okulu astım. Sana ne yapıyorlar böyle? Kısa kumral saçları ve temiz yüzüyle bir oğlan çocuğuna benzeyen Janet, babasıyla göz göze gelmek için başını geri atmak zorundaydı. Boyu 1.50'yi aşmamıştı ve belki de hiç aşmayacaktı. Çıplak halde 48 kiloydu. Doğa kızın göğüslerinden ve diğer yumuşak yerlerinden bol gönüllülüğünü esirgemişse de ona ışık hızıyla dört bir yana mutluluk saçan bir gülümseme vermişti. Kulakları biraz fazla kepçe, burnunun üstü çilli, elleri büyüktü. Kendisini gören herkes o anda aşık olurdu. ''Aşağı gel'' diye Lovejoy kızını kamerasına indirdi. ''Seni beklemiyordum, onun için ortalığı epey karışık bulacaksın korkarım.'' ''Her zaman olduğu gibi.'' ''Sen hiç merak etme babacığım, ben her şeyi yoluna koyarım.'' Tarihin açık olsun öyleyse. Az önce de sordum dedi kızı sert bir sesle. Ne yapıyorlar sana böyle? Bana mı? Hiçbir şey. Ama Washington Pol'e büyük bir kazık atmaya hazırlanıyor sanırım. Ben de öyle düşünüyorum. Saçmalık başka bir şey değil. Ekonomik bunalımın suçunu da size atmaya çalışmadıklarına şaştım doğrusu. Şimdilik soluğumuzu kesmiş bekliyoruz. Enerji kaynakları kontratı bozmaya çalışıyor. Yani iş yok demek kısacası. Bay Forsyth yeni bir iş bulur. Belki. Kahve ister misin? Janet yüzünü buruşturdu. Ben yapmayacaksam hayır. Daha önce de senin teknelerinde bulundum bilirsin. Kiefer nerede? Motorla çıktı. Yelkenlisiyle denize açılan Sir Roger Lee'ne bir haber götürmek gerekiyordu. Tek başına dünyayı iki kere dolaşan adam mı? 71 yaşında ve hala canlı. Baba keşke burada olsaydı. Hayrandım o adama. Ben seni George Burns'e hayran sanıyordum. Öyle ama Sir Roger da bir denizcidir. Lovejoy kızını kucakladı. Nerede yatacağım diye sordu Janet. Bu kamerayı al. Olmaz, burası kaptan kamerası ve kaptan da sensin. Tayfaların kamerasında yer yok mu? Ben birlikte yatmaya aldırmam. Belki sen aldırmazsın ama ben aldırırım diye sırıttı Lovejoy. Artık okulda bile kız ve erkek yatakhaneleri birleşti. Duydum. Hoşuna gitmedi galiba. Gitmedi. Küçük kızına güvenmiyor musun? Lovejoy kızının kıçını okşadı. Sana güvenim sonsuzdur ama ötekilerine hiç güvenmem. Ben kendimi idare ederim. Pekala, 3 numaralı kamerada idare et öyleyse, yalnız başına. Kimseyi açıkta bırakmıyorum ya. Zaten orada işi olmayan bir tayfa. Bilimsel araştırıcılar gelene kadar tayfaların o kameraları kullanmalarına izin vermiştik. Peki o tayfayla birlikte yatamaz mıyız? Hele bir dene. Joseph Horatio, Alistown'daki iskeleden denize açıldığında epey güçlü bir rüzgar çıkmıştı. Dönüp arkasına baktı. Kimse kendisini uğurlamaya gelmemişti. Zaten yıllardır gelmiyorlardı. Bazıları Bimini'ye talihsizlik getirdiğini söylerlerdi. Siyasetçi Adam Clayton Powell ile olan uzun dostluğundan söz ederlerdi. Kongre üyesi gözden düşmüş, hastalanmış ve sonunda ölmüştü. Doğru ama bütün bunlar adamın yazgısıydı. Horatio bu önceden tasarlanmış yaşamı boyunca zavallı adama ancak dostluğunu verebilmişti. Hepsi o kadar. Joseph Horatio oldum olası yoksul olmasına karşın uzun yaşamı boyunca pek çok önemli insan tanımıştı. Hiçbir zaman onların yaşamlarına müdahale etmemiş, onlardan yardım istememiş, para kabul etmemişti. Onların yanlarında bulunmakla bugün hala verimli belleğinde yaşayan bazı anlarını paylaşmıştı. Doğduğu ve özgürlüğüne kavuşmuş bir köle olarak yaşadığı Charleston'a ağlayarak gelip, "Başkanı öldürdüler, başkanımızı öldürdüler," diye bağırdıklarını hala acıyla hatırlardı. Söylenenlerden hiçbir şey anlamayarak başını kaldırmış, "Size inanmıyorum, size inanmıyorum," demişti. Sonra gözlerinde yaşları görünce, "Bay Lincoln öldü ha," diye mırıldanmıştı. 7. Noah Anderson hızlı davranıyordu. Başkan Howard Foster'ın yakın çevresinde olanların çoğu gibi o da Foster'ın bir düşüncesinin aslında bir istek, bir isteğinin de emir olduğunu bilirdi. Kuzey Virginia Bankası'ndan Martin Weatherby ile konuşması dolaylı olmuş ama yine de isteklerini fazla söze gerek kalmadan iletebilmişti. Lamprey'nin Birleşik Devletler'de yapılmış ve donatılmış elektronik aygıtlarının kredilerinin çoğu bu bankadan alınmıştı. Saito Osha nakit para ödemek yerine %9 faizle borç almayı yeğlemiş, Paul Forsyth'a kendi paramla yılda %15-20 kazanırım, bankaya %9 ödersem %11'i daha baştan kazanmış olurum demişti. Genellikle düşüncesi doğruydu. Ancak Enerji Kaynakları Bakanlığı'nın orta büyüklükte bir banka üzerinde baskısı karşısında banka müdürü Lamprey'nin kontratı feshedildiği takdirde o kadar pahalı aygıtın denize çıkarılmasında bankanın taşımak istemeyeceği kadar büyük riziko bulunduğunu kabul zorunda kalmıştı. Avukatlar hemen bir karar taslağı hazırladılar. Perşembe günü saat 4:30'da taslak telexle Jacksonville'e iletilmişti. Oradaki avukatlar bunu temize çekip mahkemeye sundular. Bir bölümü de yanlarına federal bir komiser alıp araştırma teknesindeki Paul Forsyth'ın karşısına çıktılar. "Bu ne demek oluyor?" diye Forsyth avukatlardan birine sordu. Banka yatırımının korunmakta olduğu konusunda tatmin olana kadar Lamprey'nin limandan çıkması yasaklanmıştır. Forsyth başını salladı, gülümsüyordu. "Bay Osha'nın parasını transfer eder etmez banka borcunu ödeyeceğini biliyorsunuz herhalde. O zaman karar geçersiz olacaktır. Ancak o zamana kadar komiser tekneye el koyacaktır." "Olamaz. Limandan çıkmayacağım ama ne siz ne komiser ne de başka biri tekneye ayak basamaz." Avukat komisere baktı. Adam omuzlarını silkti. "Pekala," dedi avukat. "Teşekkür ederim efendim." Hukukçular gidince komiser geride kaldı. "Bir şezlong ister miydiniz?" diye Forsyth sordu. Adam başını salladı. "Teşekkür ederim. Görev başında oturmamam gerekir." "Nasıl isterseniz. Yorulunca seslenin. Size kızan kimse yok burada." "Teşekkür ederim. Ben yalnızca görevimi yapıyorum." "Öyle," dedi Forsyth. "Hepimiz görevimizi yapıyoruz." Sonra tekneye dönüp telefonun başına oturdu. Saito Osha, Tokyo'dan Concorde'a binmiş, Kuzey Kutbu üzerinden Londra'ya uçmuştu. Oradan başka bir Concorde'la Washington yakınlarında Dallas Havaalanı'na indi. Orada da kendisini Jacksonville'e götürecek olan jet'e aktarma yaparken hala Tokyo ayarında olan saatine baktı. Dünyanın çevresi denilebilecek bir yolu 8 saatten az bir zamanda aşmıştı. Gloria Mitchell küçük odanın bir köşesinde oturuyordu ama dikkat merkezinin kendisi olduğu da hemen anlaşılmaktaydı. "İnanmam," dedi. "Biri pis bir iş yapmaya çalışıyor. Bana sorarsanız Beyaz Saray'da oturan biri hem de." "Yeni bir şey mi bu?" diye Walter Wiley atıldı. "Değil ama bu kez hikayenin tam üstünde otururken elimizden kaçırdık." "Biz kaçırmadık yavrum," dedi Wiley. "Elimizden aldılar. Kazandığını da küçümseme. Haberi ilk veren sen oldun. Hiç yoktan iyidir." Pat Crosby, "Ben Glor'a hak veriyorum," dedi. "Canımıza okudular. Casusları dört bir yanı sarmış. Orada çektiğim filmi hatırlıyor musunuz? Başkanın müthiş pozlarını yakalamıştım. Ne oldu tahmin edin bakalım." Wiley göğüs geçirdi. "Biliyorum. Laboratuvarda bir kaza. Kimyasal maddeler bozuk çıktı." "Ne kimyasal maddesi? Biri filme ışık vermiş. Öyle acemi çaylak havası var mı bende? Kötü ilaçla özellikle ışık verilmiş bir filmi ayırt edecek kadar bulundum bu işte. Üstelik ilacın kötüsü filmin mıknatıslı ses bandını silmez. Birisi tüm filmin sesini silmiş." "Şimdi ne oluyoruz Walter?" diye sordu Gloria. "Haber işinde miyiz yoksa hükümetin haberleri örtme işinde miyiz?" "Bir anlaşma yapsan ama." "Ben yaptığım anlaşmayı yerine getirdim. Jacksonville'deki o komediden kimseye söz etmedim. Ama kimseye de hikayenin ardını kovalamayacağıma söz vermedim. Bu direniş neden şimdi?" Geçen hafta Woody'nin bir timsah güreşi yarışmasını izlemesi için 3 günlük iznini onaylamıştın. Açık konuşalım. Seni de mi satın aldılar yoksa? Buna karşılık vermeyi bile küçüklük kabul ederim. O zaman kıçını kaldır da bir şeyler yapalım. Yukarıdan baskı yapıyorlar. Walt, yukarı şunu söyle. Bir Meksika bankasında hepinize boş verebilecek kadar param yatıyor. %14 faizle. Yarın istifa eder ve yine de geçinebilirim. Eğer beni zorlarlarsa karşıya CBS stüdyolarına gider ve tüm hikayeyi onların ulusal televizyonlarında anlatırım. Şimdi hikayeyi kimin için kovalayayım? Bizim için mi yoksa CBS akşam haberleri için mi? Bu mesajını ileteceğim. Wiley kalkıp odadan çıkınca Gloria Pat Crosby'ye döndü. Gidip hazırlansan iyi olur. Tamam, nereye gidiyoruz? Sevdiğin bir yere. Jacksonville o gece soğuk ve rüzgarlıydı. Kuzeydoğudan esen rüzgar Noel ışıklarını sallıyor, alışveriş merkezine, kibar halkın oturduğu palmiyeli caddelere kırmızı, mavi ve yeşil gölgeler salıyordu. Paul Forsyth, Saito Osha'nın yola çıkmış olduğunu öğrenmişti. Japon iş adamını karşılamak üzere Beth'le havaalanına gitmeye karar verdiler. Arthur Lovejoy ile kızı onlara katılmadılar. Kaptan, "O bankacılar elektronik aygıtlarımıza el koymaya falan gelirlerse benim burada olmam gerek," dedi. "Fazla gürültü çıkartma. Birkaç günde çözümleriz her şeyi." "Neden böyle sıkıştırıyorlar bizi? Keşke bilseydim." "Peki ya gazeteciler? Durmadan telefon ediyorlar." "Yarın bir demeç vereceğimi biliyorlar. Beklemelerini söyle." "Ya beklemezlerse? O zaman gelip dostumuz komiserle soğukta bekleşsinler burada." Paul tayfalardan birini göndermiş, Pinto yerine daha büyük bir araba istemişti. Şimdi altında bir Toyota vardı. "Eh, Saito kendini yurdunda sanacak," diye gülümsedi. Beth bir kahkaha attı. "Hiç sanmam, onun Lincoln'ı var." Bir süre konuşmadan sürdü arabayı Forsyth. Sonra, "Sevgilim, sarsıldın mı?" diye sordu. "Biraz. Watergate'den sonra bile yönetim sistemimize inanıyordum. Ama şimdi şu yaptıklarına bak hele." "Geçecek hepsi. Duygularını değiştirmesine izin verme. Evet, kötü bir düzenimiz var ama diğer seçeneklerle kıyaslanınca..." "Biliyorum, ben de kendi kendime aynı şeyleri söyledim ama kovaladıkları sen olunca boğulacak gibi oluyorum." "Paul, ülken için o kadar şey yaptıktan sonra sana karşı böyle davranıyorlarsa o zaman kimse güvenlik içinde değil demektir." "Yanıldığın bir nokta var. Neymiş o?" "Bana henüz bir şey yapmış değiller. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar yalnızca." "Onlara bu zevki vereceğimi ne biliyorsun?" Beth kocasının kolunu kavradı. "Yaşa, işte benim erkeğim. Özür dilerim, kuşkulanmamalıydım." "Sunny, bu işi nasıl bir şekilde sonlanacağını bilmiyorum ama esaslı bir çatışmaya girdiklerini anlayacaklardır." "Paul, kontratı iptal edebilirler mi?" "Yasal olarak hayır. Ama yine de yapabilirler değil mi?" "Elbette." "Peki sonra ne olacak? Belki biz de Bermuda Şeytan Üçgeni konusunda bir film çeviririz." 8. Paul Forsyth'ın Bermuda Şeytan Üçgeni konusunda bir film yapmak şakası 36 saat sonra gerçekleşmişti. Kolunda insanı sersemletecek kadar güzel bir Japon kızıyla Jacksonville'e gelmiş olan Saito Osha, bir takım bilinmeyen döviz yasaları gereğince Tokyo'daki bankasından Kuzey Virginia Bankası'na bir türlü 2 milyon doları transfer edememişti. Bir İsviçre hesabından transfer çabası da aynı biçimde güçlüklerle karşılaştı. "Paul, hükümetin Lampre çevresinde bir duvar oluşturmaya çalışıyor," dedi. "Senin limandan ayrılmanı istemiyorlar." "Çok kötü," diye Forsyth söylendi. "Arts, halatları çözüp denize açılsak ne yaparlar dersin?" Lovejoy kaşlarını çattı. "En azından kıyı korumayı ardımızdan yollarlar. Zora başvurabilirler." Paul güldü. "Sanki daha önce başvurmadılar mı? Deniz piyadelerini unuttun mu?" "Orada bizim görmemizi istemedikleri bir şey olmalı," diye Beth atıldı. "En akla yatkın cevap bu." "Ne yapıyoruz?" diye sordu Forsyth. "Gidiyor muyuz?" Osha başını salladı. "Hayır Paul, kaybedecek çok şeyimiz var. Bu ufak tefek oyalamalarıyla bizi ne kadar geciktirebilirler? Bir gün, bir hafta. O arada bizim avukatlarımız da saldırıya geçeceklerdir. Ve bu arada da bizi hemen burada, limanda bağlı olduğumuz yerde batırmak için küçük bir mıknatıslı mayın yeter de artar bile," diye O'Keefe öfkeyle söylendi. Janet Lovejoy yutkundu. "Yapamazlar. Bizim hükümetimiz böyle bir şey yapamaz." "Sakın iddiaya gireyim deme." "Doğru, bilinmez," dedi Forsyth. "O halde ne yapacağız? Bütün sorun bu şimdi." "Bekleyeceğiz," dedi Osha. "Su altı lombozlarına birer nöbetçi yerleştirelim," dedi O'Keefe. Lovejoy iyi fikir dedi. Hemen uygularım. Beth, Washington'da kiminle bağlantı kurabiliriz diye sordu. Ben Post'tan Bernstein'i tanıyorum. Belki de o çok yavaş dedi kocası. Sunny, ben bu araştırmayı planlarken iki kere başkanla öğle yemeği yedim. Eğer o sözünü tutmazsa kimse tutmaz. Tam boka batmış durumdayız. Ancak bunu söylerken tam o anda bir kurtarma ekibinin Lamprey'e gelmek üzere yola çıktığının farkında değildi. Geleceğini resmen bildirirse Forsyth'ın çaresini geri alacağından korkan William Postiglione bir Learjet'i kiralamıştı. Anthony Dix ile kendisini Hollywood'dan Jacksonville'e götürmesi için. Yapımcı heyecandan titriyordu. Dix'in Jack Bagley'i 1945'teki görev alanında tekrar uçmaya kandırması fikri çok dramatik ve kamuoyunu çok ilgilendiren bir şey olacaktı. Forsyth anlaşmaya bir razı gelseydi. Otele yerleşmeyi düşünmeden bir arabaya atlayıp doğruca limana gittiler. Karşılarına çıkan federal komiser kendisine verilen emirler arasında yabancıların tekneye girmelerinin yasaklanmış olup olmadığından pek emin değildi. Sonunda memuru karambole getiren iki adam asık yüzlerle dolu tekneye ayak bastı. Postiglione daha ilk anda tüm korkuların gerçekleşmiş olduğunu anlamıştı. Japon'a Bay Osha borcunuzu ödeyin dedi. Yatırımlarınızda biraz zarar edersiniz ama inanın değer buna. Bay Postiglione ödemek istiyorum ama öyle engeller var ki. Yönetim projemizin iptaliyle daha çok şey elde edebileceğini düşünüyor diye Forsyth atıldı. Siz de buna razı oldunuz mu diye Posti sordu. Hayır ama elden ne gelir ki? Yapımcı karar vermişti. Bu teknenin 20 günlük bir gezinti için bedeli nedir? $500,000, daha azı zarar ettirir. $600,000 alırsan kâr eder misin? Forsyth başını çevirdi. Saito, Japon bir an gözlerini yere indirdi. Bay Postiglione, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bana karşı bu davranışından hiç hoşlanmadım. Eğer bu tekneyi sabaha kadar limandan çıkartabilirseniz sizden bir kuruş para almam. Söz mü? Hey dur bir dakika dedi Forsyth. Posti, dereyi görmeden paçaları sıvama diye Dix arkadaşını uyardı. Osha ikisinin de sözlerini kesti. Evet söz, bu kararı kaldırtırsanız 20 gün sizi parasız olarak gezdiririz. Kararı kaldırtmak için yaptığınız masrafları da öderim. Oldu dedi Postiglione ayağa kalktı. Yürü Tony, biraz nakit para bulmamız gerek. Senin bankadan mı yoksa benimkinden mi diye Dix homurdandı. Her savaşta bir sükunet anı vardır. Lamprey'nin ele geçirilme çabasında da böyle olmuştu. Paul Forsyth büyük kameraya yerleşmemişti ancak karısıyla havaalanından döndüğünde işgal ettiği küçük kameradan eşyalarının çıkartılıp tekne sahibine ayrılmış olan iki kameralı daireye yerleştirilmiş olduğunu gördü. Buz, kadehler ve çeşitli içki şişeleri de konsolun üzerine yerleştirilmişti. Burada bir şeyler dönüyor diye homurdandı. Beth kocasının kolunu sıktı. Hiç de değil, iyi yürekli biri mutlu olmamızı istiyor sanırım. Mutlu musun? Hayır, hiçbir şey yapmadan durup seni bu hale getirmelerini seyretmek hoşuma gitmiyor. Sunny, işin o yanını hiç düşünme. Neler döndüğünü bilmiyorum ve öğrenene kadar ters bir şey yapmak istemem. Ama şuna inan ki onlar araştırmalarını yapmaya devam ettikleri sürece bu tekneyi kızağa çekemezler. Apollo 19'da bir ilgimiz yoktu ve bunu biliyorlar. Birer viski doldurdu. Beni kızdıran şey durumu açıkça ortaya koyup yardımımı istememeleri. Ben işbirlikçi bir insanım. Eğer bunu yapmaları gerekiyorsa onlara uyardım. Belki de artık öyle değilsin diyen Beth içkisini yudumladı. Bay Forsyth, şirket artık sana güvenmiyor olabilir. O zaman aptallık etmiş olur. Dediğim de bu zaten. Haydi aşkımıza içelim sevgilim. Kadehlerini tokuşturdular. Beth içkisini içti. Hiç kadınlarla düşüp kalkmaz mısın sen? Ne münasebet. Forsyth az daha boğulacaktı. Ne demek istiyorsun? Yani yanında prezervatif falan var mı diye soruyordum. Asla, neden? Olsaydı belki hala bir şeyler yapabilirdik. Kusura bakma, bütün sevgililerim hap yutuyorlar. Forsyth karısının göğsünü okşadı. Öylece yapsak? Beth başını salladı. Olmaz, o durumda neler hissettiğini bilirim. Ya git prezervatif al ya da 3 gün daha sabret. Forsyth gözlerini kırpıştırdı. Benim için sağlık kurallarına fazla düşkün bir insansın. Yeni kadın özgürlüğü bu. Tanrı biz dişilere bu sorunu verdi ama Anayasa Mahkemesi bunu kabul zorunda olmadığımızı söylüyor. Yani Tanrı'ya karşı yasa mı çıkaracaklar şimdi? Neden olmasın? Okullardan kovaladılar ya. Forsyth kadını kolları arasına aldı. Gerilmiş kaslarına dayanan kadın sıcak ve yumuşaktı. Ciddi mi söylüyorsun Sunny yoksa dalga mı geçiyorsun? Sevgilim, Beth iyice sokulup sürtündü erkeğe. Bunu sorma, tamam mı? İçinden geldiği gibi kabul et. Forsyth inledi. Sen de ya elini oradan çek ya da... Kadın güldü. Eğilip erkeğin fermuarını açtı. Yadanın pek kötü bir yanı yok değil mi? Kahvaltı sabah saat 8'deydi. Dix ile Postiglione geceyi yakınlardaki Holiday Inn otelinde geçirmiş, sabah da valizlerini alıp Lamprey'e dönmüşlerdi. Nöbeti devralmış olan yeni federal komiser bu durumu, el konulmuş teknenin kaçmak üzere olduğunun kanıtı olarak gördüğünden huzursuzlanmıştı. Osha, Forsyth'ın tekne sahibinin dairesinde kalmasında ısrar etmişti. Eski bir Takarazuka artisti olarak tanıştırdığı Japon kızı Raiko Nakamura ile kendisi de ikinci kameraya yerleşmişti. Beth Forsyth kızla birlikte çay içiyordu. Sizin opera grubunuzda erkek olmadığı doğru mu diye sordu. Ne yazık ki öyle dedi ince vücutlu kara gözlü Japon kızı. Kömür karası saçları kısa kesilmişti. Rahibeler gibi yaşarız. Takarazuka sahnesine erkek ayağı basmaz. Erkek rollerinin çoğunu ben oynarım. Ne gibi oyunlar sergilersiniz? Yarım saat ya da en çok bir saate indirilmiş ciddi operalar, müzikal komediler. Yalnız kadınlarla mı? Raiko gülümsedi. Evet. Neden? Takarazuka gelenekleri böyledir. Kendi özel binalarımızda eğitim görür, yatakhanelerimizde yaşarız ve yalnızca kadınlar oynar sahnede. Kız kıs güldü. Ama bir kere Amerikalı bir er de sahneye çıktı. Öyle mi? Tokyo'da Kore Savaşı sırasında adının Orson Welles olduğunu söylüyordu ama değildi. Uzak Doğu Hava Kuvvetleri gazetesinde çalışan bir assubaydı. Bu adam sık sık yasak edilmesine karşın Nippon Times ve Mainichi gazetelerine de yazardı. Başı beladan kurtulmazdı. Bir ara Takarazuka kurallarına kesinlikle aykırı olduğu halde baş artistlerimizden biriyle çıkıyordu. Çok küçük bir komedinin Japonca sözlerini öğrenmiş olduğunu sonradan anladık. Bir gece kızı soyunma odasına kilitledi ve sahneye çıkarak rolünü oynadı. Büyük bir rezalet oldu bu. Kız az daha işini kaybediyordu. Assubaya da ağır ceza verildi. İşte Takarazuka sahnesine çıkan ilk ve tek erkek odur. Peki kimdi bu? Filmlerde ya da sahnede gördüğümüz biri mi? Hayır, o günden sonra da adını kimse duymadı zaten. Önemsiz bir askerdi. Adı Corey ya da Corley gibi bir şeydi. Biz yalnız Orson Welles dediğini hatırlıyoruz. Ama bu da gerçek değildi kuşkusuz. Şimdi tatilde misin? Hayır, Bay Osha ile evleneceğiz. Takarazukalı bir kızın evlenmesi yasaktır. O yüzden istifa ettim ben de. Çok üzüldüm dedi Beth. Neden bütün kızlar bir araya gelip kıyameti koparmıyorsunuz? O saçma kurallarını değiştirsinler. Neden ama diye sordu Raiko. Ben Takarazuka'ya girmeden önce biliyordum bu kuralları ve bunları kabul ederek girdim. Bunlara uymak işime gelmiyorsa çıkmam doğru olur. Benim hoşuma gitsin diye kuralları değiştirmelerini istemeye hakkım olamaz ki. Vay canına dedi Beth.